Ayrım 7.
Sayfa 73. Sakinleşip biraz düşündüğümde, Abdül iyi bir erkekse, bu ilişkinin iyi bir gelişme olduğunda karar kıldım. Annemin de şansını kullanma hakkı vardı. Çocuklarından ve Yana gibi arkadaşlarından ne kadar sevgi ve destek görürse görsün, bunlar hiçbir zaman sevecen ve destekleyici bir eşle, herkes evine gittiğinde yanında kalacak birisiyle kıyaslanamazdı. Dünyadaki her şeyin bana karşıymış gibi göründüğü zamanlar, aklımı kaçırmak üzereyken, bana destek olan Paul'ün benim için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Aynı teselliyi anneme çok göremezdim. 17 yaşındayken babamla tanışıp onun çocuklarını doğurmaya başladığından bu yana gerçekten kendine ait bir hayatı olmamıştı hiç. Ne zaman Abdül'den bahsetse ne kadar etkilendiği belli oluyordu. Yeniden birinin onunla ilgilenmesi gururunu okşuyor olmalıydı. Sonradan bana gerçek anlamda ilk kez aşık olduğunu söyledi. Ne var ki kendi yaşadığı mutluluk sevgisiz bir evliliğe tutsak edilmiş, kötü sağlığı ve çocuklarının sorumluluğu altında ezilen ve yaşlanmadan önce görünürde hiçbir kaçma umudu olmayan Nadia adına daha fazla üzülmesine neden oluyordu. Nadia'nın nerede ve neler yaşamak zorunda olduğunu hatırladığımızda vicdanımızı sızlatan bir suçluluk duygusuna kapılmadan ne annem ne de ben hayatın nimetlerinin tadına varabiliyoruz. Annemle Abdül, Taiz'de, Yana bir taksici ve Abdül'ün bir arkadaşının şahitliğinde evlenmişler. Orada Faysal, Muhammed ve diğer Arap erkekleriyle uğraşması gerekirken, Arap bir kocanın anneme yardımcı olacağının farkındaydım. Hepsi de başka bir erkeğe daha saygılı olmak zorunda kalacaklardı. Nadia için beklemek zorunda oldukları 40 günlük sürede, annem ve Yana, ülkeye geldikleri andan beri izlendiklerini keşfetmişler. Ülkede yaşayan birçok yabancı, Sold'un korsan kopyalarını okumuş. Nadia'nın durumuyla ilgili bir sürü şey biliyorlarmış. Ancak ülkedeki yabancıların hepsi bizimle en ufak bir temas kurmamaları için sıkı sıkıya uyarılmışlar. Yine de bazıları annemle Yana'ya içinde bulundukları tehlikeyi haber vermiş. Hükümetle polisin nasıl çalıştığını bilen kimseler, annemle Yana'yı gittikleri yerler ve yanlarına yaklaşmasına izin verdikleri insanlar konusunda dikkatli davranmazlarsa vurulabilecekleri konusunda uyarmışlar. İnsanların çoğuna annemlerin masum bir Yemenlinin karısını sevgili kocasından kaçırmaya çalışan kötü kadınlar olduğu söylenmiş. Annemle Yana bu süreçte yapayalnız olduklarını görmüşler. Daha önce Nadia veya benim sesimizi kaydetmeye zorlanıp iyi olduğumuzu ve kocalarımızı sevdiğimizi söylediğimiz kasetler halka dinletilmiş ya da gazetelerde haber yapılmış. Her propaganda haberinde annem damadının hayatını zindan etmeye niyetli, kızının evliliğine burnunu sokan bir kaynana olarak gösterilmiş. Sonuç olarak Yemen'deki her evli erkek annemden ve onun savunduğu her şeyden nefret eder olmuş. İçlerinden biri ıssız bir sokakta anneme rastlayıp kalbine bir hançer saplasa adalete bile teslim edilmezmiş. Aksine Müslüman din kardeşlerini korkunç bir kadın egemenliği kaderinden kurtardığı için muhtemelen bir kahraman muamelesi görürmüş. Aynı tip erkeklerin çoğu batıya gelmekten ve hatta olanakları varsa batıda yaşamaktan hoşlanmış. Fakat hiçbiri kadınlarına onların da hakları olabileceği fikrinin bulaşmasını istememiştir. Kadınların erkeklerle tartışıp değerli çocuklarının vesayetini bile alma haklarının olduğunu, giyecekleri ve kendi paralarıyla yapabilecekleri şeylere kendilerinin karar verebileceğini, çocuklarını nasıl yetiştirecekleri ve ne iş yapmak istedikleri konusunda seçim yapma haklarının bulunduğunu öğrenmelerini istememişlerdir. Hepsi de annemin susturulmasını istiyordu. Onlara göre annem özgürlük hastalığının taşıyıcısıydı. Annemle Yana İngiltere'den ayrılmadan önce bütün risklerin farkındaydım. Yine de neler olup bittiğini izleyememenin doğurduğu gerginliğe dayanmak kolay bir iş değildi. Evde onların dönmelerini beklerken aklıma korkunç sahneler üşüşüyordu. Annemin kaybolup bir daha bulunamayacağı çeşitli ihtimalleri hayal edebiliyordum. Trajik bir araba kazası olabilir veya bir uçurumun kenarından aşağıya yuvarlanabilirdi. Açıklaması olmayan bir soygunda veya esrarengiz bir zehirlenme ile kurban edilebilirdi. Günün birinde başına ne gelmiş olabileceğiyle ilgili hiçbir açıklama ve ipucu olmadan kayıplara karışabilirdi. Bu ihtimallerden biri bile gerçekleşseydi İngiliz Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin usulüne uygun biçimde patırtı koparacaklarından hiç kuşkum yoktu. Çeşitli yollarla Yemen hükümetini kınayacak, üzüldüklerini ve acımızı paylaştıklarını belirtecek, olayı aydınlatacaklarına içtenlikle söz vereceklerdi. Ancak çok geçmeden sonu kaçınılmaz biçimde çıkmaza varan yolları takip etmekten bıkıp usanacaklardı. Ailemiz gerçeğin ortaya çıkmasında dayatmaya devam ederse sinirlenmeye başlamaları bile mümkündü. Gittikçe cevap almamız zorlaşacak ve sonunda baş belası damgasını yiyecektik. Dosyalar ancak o zaman rahat bir soluk alınarak kapatılacaktı. İzlediği yolun tehlikelerine karşı annemi tekrar tekrar uyardıklarını söyleyebileceklerdi. Vicdanlarının rahat olduğuna inandırabilirlerdi kendilerini. Ellerinden geleni yapmış ama sonunda her şey kontrollerinden çıkmıştı. Annemle ben kaçınılmaz olan kaderi kabul etmeye razı olsaydık bu trajedinin önüne geçilebileceğini söyleyeceklerdi. Fakat başımıza gelenleri kabul etmemiz halinde bir şeylerin değişmesi zaten mümkün değildi ki. Erkekleri kızlarını köle olarak satmayı sürdürmekten ne alıkoyacaktı? Hayal gücümün yarattığı karabasanlar ne uyanıkken peşimi bırakıyordu ne de uyurken. Dikkatimi hiçbir şeye veremiyordum. Ne zaman uykuya dalsam uyanıkken yaşadığım endişeler korkunç kabuslara dönüşüyordu. Ardından annemin sağ salim İngiltere'ye dönmesini diliyordum. Onu, Nadia'yı ya da Marcus'u kaybetmek ve savaşı tek başıma sürdürmek zorunda kalmak istemiyordum. Tabii 40 gün dolunca bile Nadia ile görüşmelerine izin vermediler. Yine tutulmayan başka sözler verildi ve sonu gelmez yalanlar söylendi. Faysal sorunu çözmeyi niçin başaramadığını ve annemle Yana'nın sıkıntı yaratarak niçin hala şehirde bulunduğunu valiye izah etmekte zorlanıyor olmalıydı. Herhalde bir sürü yalan uydurup işin içinden sıyrılmanın yollarını aramaktaydı. Annemle Yana bir görüşme ayarlanmasını bekleyerek otellerinde kaldıkları sürece yetkililerin söz verdikleri şeyleri yerine getirmesi mümkün görünmüyordu. En sonunda oyunu onların kurallarına göre oynamaya karar verip bir plan kurdular. Yana herkese benimle Paris'te buluşacağını, Taiz'de başlarına gelenleri dünyaya anlatmak üzere birlikte Sacre Soire programına çıkacağımızı söyleyerek Sana'dan uçakla ayrılacaktı. Annem de eve dönme hazırlıkları yapacak, Faysal o zaman büyük bir ihtimalle Nadia'yı Taiz'e getirip annemi özlediğini iddia edecek, bunun üzerine annem Nadia'yı görmek için hemen Sana'dan geri dönecekti. Gerçekten de Faysal, annemin ülkeden ayrılmak üzere olduğunu zannettiği an Nadia'yı yeni bebeğiyle birlikte Taiz'e getirtti. Faysal, annemin bir süre daha kalmamasına çok üzüldüklerini bile söylemiş. Annem tabii hemen Taiz'e dönmüş. Faysal o noktada Nadia'nın şehirde olmadığını iddia edecek durumda değilmiş. Annem ve Abdül, İngiliz konsolosuyla birlikte Faysal'ın makamında Nadia ile görüşmeye gitmişler. Konferans salonunda birlikte yarım saat oturmalarına izin verilmiş. Kısacası ülkede bulunduğu 3 ay içinde anneme Nadia ile yalnız kalabilmesi için topu topu 1 saat verilmişti. Faysal'ın makamındayken annem kaybedilecek zamanın olmadığının farkındaymış. Nadia ile yalnız kalır kalmaz İngiltere'ye dönmesi için hemen ona yalvarmaya başlamış. Nadia ise yapamayacağını, Muhammed'in bir kez daha İngiltere'ye dönmekten bahsederse onu kapının önüne koyup çocukları vermeyeceğini söylediğini açıklamış. Kardeşimle kocasının arasında geçen sahnelerin ne kadar ürkütücü olduğunu hayal edebiliyordum. Muhammed gibi bir erkek kendi evinin mahremiyetinde karısına istediğini yapabilir ve hiç kimse araya girip Nadia'dan yana çıkmazdı. Bir yanım çocukları alamasak bile en azından Nadia'yı alalım diye Muhammed'in blöfüne aldırmayıp onu kapı dışarı etmesini sağlamak istiyordu. Fakat böyle olursa kardeşimin hiçbir zaman mutlu olamayacağını da biliyordum. Çocukları da özgürlüğe kavuşturmanın bir yolunu bulmak zorundaydık. Nadia peçesini kaldırınca annem ne kadar hasta göründüğüne bakıp dehşete düşmüş. "Evine dönmek istiyor musun?" diyerek bastırmış. "Evet anne, dönmek istiyorum ama o izin vermez, izin vermez." Baş başa görüşmelerinin bittiği söylendiğinde annem Abdül'den Muhammed'le erkek erkeğe konuşmasını istemiş. Abdül artık Nadia'nın üvey babası olduğuna göre bu konumu ona biraz arabuluculuk hakkı verirmiş. Abdül bir süre konuştuktan sonra Muhammed'in Nadia'nın İngiltere'ye gitmesine izin vermediğini söylemiş. Annem Muhammed'in para ya da ev gibi bir şey isteyip istemediğini sormuş. ne isterse vereceğimizi söylemiş. O zamana kadar kitaptan epeyce para kazanmaya başlamıştık. Annemin Yemen yolculuğunun masraflarını zaten ödemiştik ve geriye kalan kısmını Nadia'nın özgürlüğünü satın almak için kullanmakta bir an bile tereddüt etmezdim. Annem teklifini yaptığında bunu zaten biliyordu. Muhammed, annem onun gururuyla oynadığı pozlarına girerek teklife öfkelenmiş. Bir evi olduğunu, para istemediğini söylemiş. Nadia'ya İngiltere'ye gitmek istemediğini İngiliz konsolosuna söylemesini emretmiş. Nadia korkmuş gözüküyormuş. Annem kardeşimin itaat edeceğinden eminmiş ve bununla yüzleşmenin verdiği duygusal gerginlik yüzünden bir an baygınlık geçireceğini sanmış. Onca bekleyişten sonra kocası bu kadarının yettiğine karar verirse kızının ondan her an kaçırılabileceğini bildiğinden Nadia ile gerçekten bir odada birlikte bulunmanın yarattığı baskı yüzünden sinirleri kopma derecesine gelmiş. Aslında İngiltere'ye dönmek istemediğini söylemeyi reddederek buraya bir daha gelmek istemiyorum demiş Nadia. Sözünün dinlenmediğine sinirlenen Muhammed de Nadia'ya onunla gelmesini buyurmuş. Nadia dayak yemiş bir köpek gibi iki adım geriden toparlayarak kocasını takip ederken annem arkalarından baka kalmış. Artık başka bir görüşme ayarlayamayacağını biliyormuş. Veda etmeden gitmesine gönlü el vermediğinden dışarıya kadar onların peşinden gelmiş. Nadia jipe doğru yürüyor, Muhammed de öfkeyle bağırıyormuş. Annem ona yaklaşırken Nadia gözlerini kapatıp iç çekmiş. Anne, Fransız televizyonunda konuşursan, demiş sessizce, programa telefon edip onlara eve gelmek istemediğimi söylemek zorunda kalacağım. Dosdoğru annemin gözlerinin içine bakmış. Sorun ben değilim anne, sorun İslam. Ben Müslümanım, senin de eve gelemem. Muhammed beni getireceğini söylemişti. Ama eve gelip gelmemem benim elimde olan bir şey değil. Ona bağlı. Eve gelmek istiyorum ama... Annem onu daha fazla incitmek istemediğinden seni seviyorum Nard demiş ve kucaklaşmışlar. Annem Nadia'ya sımsıkı sarılıp onu öpücüklere boğarken kırılgan bedeninin sessiz hıçkırıklarla sarsıldığını hissetmiş. Bu durumda annemi ne hale getireceğini, annem açısından nasıl bir şey olabileceğini, kendisini nasıl aciz ve çaresiz hissettireceğini herhalde her anne bilir. 5. Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı ile zaten gergin olan ilişkilerimiz annemin Yemen'e gidişiyle de düzelmedi. Annem o kadar uzun süre kalacağını ummadığından birkaç hafta içinde parasını tüketmişti. Beni arayıp biraz daha para göndermemi istedi. Tabii ki seve seve gönderecektim. Kitap iyi telif ücreti getirmeye başlamıştı. Ve ben de parayı sadece Nadia uğruna verdiğimiz mücadelenin bir aracı olarak görüyordum. Doğrusu annemi Yemen'de tutmak ve Nadia'ya ulaşmak için elimizdeki en iyi vasıta paraydı. Annemin şansını artırmak için ne kadar gerekiyorsa öderdim. Parayı ülkeden ülkeye aktarma konusunda ne yazık ki hiçbir şey bilmediğimden bana yardımcı olacak birisini bulmalıydım. Annem daha önce para istediğinde Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili aracılığıyla yollamıştım. Yalnızca telefonla haber verilmiş ve paranın Sana'daki elçiliğe ulaşması ayarlanmıştı. Annem 40 gün daha kalması gerektiğini söylediğinde hiç vakit kaybetmeden bakanlığa yine telefon açtım. Ancak bu kez adımı söyler söylemez düşmanca bir tutumla karşılaştım. Sorunu açıklayıp önceden yaptıkları gibi gene yardımcı olup olamayacaklarını sordum. Aldığım cevap, sizlerin nesi var, oldu. Nadia bulunduğu yerde gayet iyi, artık para mara göndermiyorum. Size bir kere yardım ettim, bir daha etmeyeceğim. Telefonu yüzüme çarpıp beni öylece kızgın ve yüzüstü bıraktılar. Duyduğum sözler yüzünden kan beynime sıçramıştı. Telefonu yere fırlatarak paramparça ettim. Yıllardır içimde biriken öfke sonunda patlayarak dışarı çıkıyordu. Beynimde bir şimşek çakmıştı. Sizler. Ten rengimi kastetmişti belli ki. Demek ki sorunumuz kısmen ırkımızla ilgiliydi. Ebeveynlerimiz safkan beyaz olsa Nadia ve benim çifte vatandaş olmamız asla sorun çıkarmayacaktı. Hiç kimse bir an için durup evliliğe satılmamızın, kendi arzumuz dışında mukbenede tutsak edilip tacize uğramamızın yanlışlığını sorgulayamayacaktı. Nadia, gerdeğe girmeye zorlandığında İngiliz yasalarına göre reşit değildi. Soyadımız Smith olsaydı, sarışın ve mavi gözlü olsaydık, birkaç ay hatta birkaç hafta içinde o dağlardan kurtulmuş olurduk. Başka olaylar bu durumu doğruluyordu zaten. iki İngiliz kızı Bangkok'ta uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla mahkum edildiğinde John Major durumla derhal ilgilenerek hapisten çıkarılıp İngiltere'ye gönderilmelerini talep etmişti. Oysa gerçekten suç işlemişlerdi. Ama bizim başbakanımız kolları sıvayıp onlar adına pazarlık yapmakta bir an bile tereddüt etmeyecekti. Kızların evlerine nasıl getirildiğini duyduğumuzda annem John Major'a kendi kızlarına hiçbir zaman bu şekilde yardım edilmediği için bu durumdan ne kadar tiksindiğini belirten bir mektup yazdı. Tabii asla cevap alamadı. İki İngiliz hemşire Suudi Arabistan'da cinayetten suçlu bulunup hapse atıldığında politikacılar yine devreye girip onları vakit kaybetmeden İngiltere'ye getirmeyi başarmışlardı. Biz de tıpkı onlar gibi Müslüman bir ülkede tutsak edilmiş, ayrıca hiçbir suç işlememiştik. Biz başka insanların suçlarına kurban gittiğimiz halde hiçbir bakan bizi kurtarmaya çalışma zahmetine katlanmadı. Elinde yaptırım gücü olan hiç kimse bizim de adaletten nasibimizi almamız gerektiği talebiyle ortaya çıkmadı. Yemen aşiretlerinden bazı adamlar bir grup Avrupalı turisti kaçırdıklarında uluslararası tepki hemen gelmişti. Bizimle onlar arasında benim görebildiğim tek fark ten rengimizdi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkiliyle yaptığım türden konuşmaların bende uyandırdığı öfke ve nefreti kelimelerle anlatmam mümkün değil. İngiliz hükümetinin Yemen'deki çocuk gelinlerle ilgili politikası tamamen istikrarsızdı. 15 yaşında Ayşe isimli bir kız, aynen Nadia ile bana olduğu gibi bir süre önce Galler'den götürüldüğünde onun bölgesinin milletvekili ne yapacağını danışmak için annemi aramış ve Ayşe'nin annesinin korkunç bir durumda olduğunu söylemişti. Ona vazgeçmemesini söyleyin demiş annem. Neler olduğunu anlatması için Dışişleri Bakanlığı'na yazmasını söyleyin. Fakat çifte vatandaş statüsünde olduğundan bir şey yapamayacakları cevabın alınabileceği konusunda da uyarın. Bunu zaten yaptı ve tam da sizin söylediğiniz gibi bir cevap aldı demiş milletvekili. Yine de onu çıkarmak adına bir şeyler yapmaya niyetleri var. Ona şans dileyin demiş annem. Biz Zana'yı kurtarmayı başardık ama ancak 8 yıl sonra. Derken basında konuyla ilgili birçok haber çıktı ve daha sonra Yemen'deki İngiliz diplomatların Ayşe'yi bulup Galler'e uçana kadar elçilikte tuttuklarını duyduk. İngiliz hükümeti 1980'de bizim için alması gereken tavrı o kız için göstermişti. Açıkçası onun adına çok sevinmiş ve bunun Nadia'yı kazanma şansımızı arttırdığı anlamına gelecek bir politika değişikliğinin göstergesi olmasını umut etmiştik. Oysa işler hiç de beklediğimiz gibi gelişmeyecekti. Galiba yardım isteyecekleri kişiyi seçmekte Ayşe'nin ailesinin şansı yaver gitmişti. Bu adam herkesin bize imkansız diye nitelendirdiği bir mucizeyi gerçekleştirmeyi başarmıştı. Bize aynı şekilde davranılmamasına kızsak da Ayşe'nin durumu en azından amacımız uğruna mücadele edecek doğru kişiyi bulmamız halinde amacımıza ulaşabilme umudunu veriyor. Ancak doğru insanı nereden bulacağız? Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında iç savaş başlayıp Aden bombalanırken Dışişleri Bakanlığı gerekli belgeleri eksik olsun olmasın bütün İngiliz yurttaşlarını bölgeden tahliye etmeye başlamıştı. Çaresizlikten çılgına dönmüştük. Nadia'nın bütün yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de savaşın ortasında kalacaktı. Yine durumun bize yeni bir çıkış yolu sağlayacak, Tanrı'nın gizli bir lütfu olmasını umduk. Annem diğer İngilizlerle birlikte Nadia ile çocukları da getirip getiremeyeceklerini sormak için Dışişleri Bakanlığı'nı aradı. Nadia'yı Yemen'den getirmeye niyetimiz yok şeklinde bir cevap aldık. Kararlarını vermişlerdi. Tutsaklığımızın başında yeterince çabuk hareket etmedikleri için Nadia kapana kısılmıştı. Onların gözünde Nadia orada o kadar uzun süre kalmıştı ki artık yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. İşin içinden kabahati ona atarak sıyrılmaya çalışıyorlardı. Dışişleri Bakanlığı'na kalırsa Nadia hasta bile olsa yardım elini uzatmayacaklar, ölüm tehlikesiyle yüz yüze gelse bile ülkeden çıkarmayı denemeyeceklerdi. Bedeni sonunda pes edene kadar kocasına çocuk doğurmaya zorlanabilirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın umrunda değildi. İngiliz hükümet yetkilileri yıllar içinde hikayelerini öyle çok değiştirdiler ki doğrusu başlangıçta ne söylediklerini hatırlamakta bile zorlanıyorum. Şimdi benim 1980'de İngiliz elçiliğine kocamın İngiltere'ye girebilmesi için vize isteğinde bulunduğum bir mektup yazdığımı öne sürüyorlar. Oysa ben o sırada 15 yaşında yaşadığı sarsıntının etkilerini üstünden atamamış bir kızdım ve muhtemelen sözde kaynatam Abdülheda'nın önüme koyduğu her şeyin altına imzamı atardım. Ayrıca var olduğu iddia edilen bu mektubu, böyle bir mektup varsa tabii, hiçbir zaman görmedim. Yetkililer bunun, bizim yaptığımız evliliklerin erkeklerin İngiliz pasaportu alabilmesi amacıyla ayarlanmış bir çıkar evliliği olduğunu kanıtladığını söylemekten bile çekinmiyorlar. Böyle bir plan gerçek olsa bile bu fikrin ne benden ne de Nadia'dan çıkabileceği kesin değil mi? Böyle bir plan tertipleyecek halimiz olsa bile yapabilir miydik? Yemen'e gidene kadar erkekleri de ailelerini de tanımıyorduk. İngiltere'ye gelmelerini sağlamak için niçin onlarla evlenecektik ki? Ayrıca dedikleri gibi bir çıkar evliliği ise bizim bundan bir kazancımız olmadığını görmüyorlar mıydı? Biz başka insanların oyunlarındaki piyonlardan ibarettik. Üstelik Nadia sürgün kalırken babam, Govat, Abdülheda ve bize kumpas kuran diğer insanlar İngiltere'de gül gibi yaşayıp gidiyorlardı. Aslında ne zaman bir yetkiliyle yüz yüze konuşsak sorunumuzu anlıyor, ortada üzerine gidilmesi gereken bir skandal bulunduğunu kabul ediyor fakat bütün çabalarımız hep aynı şekilde sessizlikle ya da sorumluluğu üstlenmeyi reddeden resmi bir mektupla son buluyor. Mücadelemizde tek başımıza olduğumuz konusunda artık hiçbir kuşku duymuyorduk. Bize yardımcı olması için ülkemize güvenemezdik. Annem Yemen'de kaldığı 3 ay boyunca İngiliz konsolosu Gerald Ryan'ın çok sinirli olduğunun farkındaymış. Onun başına bela olduğumuzu biliyorduk ve annemin Yemen'de bulunması işini güçleştirecekti. Üstelik dahası vardı. Elçilikte onun da içinde olduğu bir takım işler dönüyordu. Annemle yana ülkede yaşayan yabancılar arasında dolaşan bir yolsuzlukla ilgili söylentileri duymuş fakat pek ilgilenmemişler. Doğruyu söylemek gerekirse sistemde yolsuzluk olabileceği fikri hiçbirimizi şaşırtmamıştı. Geçmişte bize gösterdikleri muameleden nüfuzlarıyla yetkilileri sürekli baskıları altında tutan birileri olduğunu hissediyorduk. Tesadüf gibi gelen bir sürü olay olmuş ve hiç ummadığımız yerlerde her zaman bazı bilgilerin sızabileceğini fark etmiştik. İnsanlara gözdağı mı verildiğini, para mı yedirildiğini ya da bazı çıkar çevrelerinin mi korunduğunu bilmiyorduk tabii. Tek bildiğimiz hiç kimsenin bizimle doğrudan konuşmaya yanaşmamasıydı. Yemen kültüründe birbirini kayırma daima görmezlikten gelinir. Bence bu konuda elçilik çalışanları da istisna değildi. Annemle yana birileriyle görüşmek amacıyla defalarca elçiliğe başvurduklarında binada hep elçiliğin belgelerini inceleyen denetçiler varmış ve Ryan'ın sürekli gergin olduğu açıkça görülüyormuş. Annemin Nadia'yı görmek gibi tek bir hedefi olduğu için çevresinde olup biteni başka şeylere pek dikkat etmemiş. Yetkililer dış dünyaya karşı cüretkar bir çehre takınırken elçiliğin arka odalarında neler döndüğünü ancak birkaç yıl sonra öğrenebilecektik. Bir keresinde annem Ryan'ın bürosundayken elçilik güvenlik görevlileri yukarı gelip üzerinin aranmasına karşı çıkan bir adamın görüşmek için aşağıda beklendiğini söylemişler. Ryan kim olduğunu sorunca bir Arap ismi söylemişler. "Aa, tamam o zaman," diyerek yatıştırmış onları Ryan. "Bırakın gelsin."